Fıkıh Saati. Profesör Doktor Hamdi Döndüren'le Fıkıh Saati başlıyor.
Bir fıkıh sohbetinde daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Efendim, bize ulaşan sorulardan, fıkıhla ilgili sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Özellikle yine haç mevsimi olduğu için, Kurban Bayramı günleri de çok yaklaştığı için onunla ilgili bir takım sorular ulaştı. Özellikle haccın mahiyeti, rükünleri, vacipleri üzerinde bir takım sorular var. Bunlarla ilgili olarak genel bir değerlendirme yapmak istiyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de tabii ki Kabe-i Muazzama'nın insanlar için ilk yapılan bir beyt olduğu, kutsal bir mabet olduğu Âl-i İmrân suresinde şöyle ifade buyurulmuş. Âl-i İmrân suresi 96. ayette şöyle buyuruyor Esadullah: İnne evvele beytin vüdu'alin nâsi. İnsanlar için vaaz edilen, yapılan ilk mabet, ilk beyt, lellezî bibekkete mübârekene ve hüdelle âlemîn. Etrafı alemler için bir hidayet kaynağı olan, mübarek olan Mekke'deki Beytullah'tır, Kabe-i Muazzama'dır. Yani insanlar için demek ki yeryüzünde ilk bina edilen mabet Kabe-i Muazzama. Peki ne var orada? Fihi ayetun beyinatun. Orada bir takım apaçık ayetler vardır. İbretli şeyler vardır o bölgede, o yörelerde. Çok eskiye ait yaşanmış ciddi hatıralar vardır. İbretli hadiseler. Makam İbrahim, ayrıca İbrahim'in makamı vardır. İşte Makam İbrahim diye günümüzde cemaken içine alınan Hazreti İbrahim'in rivayete göre Kabe-i Muazzam'ı inşa ederken iskele olarak kullandığı, üzerine bastığı bir taş varmış. Hazreti İbrahim'in izi, ayak izi o taşın üzerinde kalmış. Taş yumuşamış bir ara, hamur gibi. İz meydana gelmiş. O taş rivayete göre aslında önceki dönemlerde Kabe-i Muazzama'nın kenarında çıkıntı halinde iskele gibi dururken sonradan insanların geçişine engel oluyor, çıkıntı olarak kalmasın. Onu biraz geriye alalım diye yerinden alınmış iskele taşı diyelim. Ve camakene konmuş. Şimdi gerçi o da kaldırıldı. Dolayısıyla daha kenarda insanların görebileceği şekilde bakılabiliyor, ziyaret edilebiliyor. Makam İbrahim, İbrahim'in makamı, basma yeri manasında ayak izinin kaldığı taş olarak ifade edilmiş. Dolayısıyla zaten sonuçta tavaf namazının da orada kılmasını Peygamberimiz Makam İbrahim tarafında kılınmasını tercih ediyormuş ve orada kılınması da günümüzde tercih ediliyor. Sünnet olarak da o taraflarda kılınması uygulaması devam ettiriliyor. Ve men dehalehu kâne âminen. Kim oraya girerse, yani kim Beytullah'a, Kabe-i Muazzama'ya oraya intikal ederse güvende olur. Güvenli belde olarak ifade ediliyor oraları. Güvende olur. Orası güvenli bir yerdir. Velillahi alennâsi hıccül beyti menestâ ileyhi sebilen. İşte haccın farz kılındığını bildiren ayet-i kerime Âl-i İmrân suresi 97. ayet bu kısım oluyor. Velillahi alennâsi hıccül beyti. Bu Kabe-i Muazzama'yı hac etmek insanların üzerinde Allah'ın hakkıdır. Kimlerin hac etmesi? Menestâ ileyhi sebilen. Oraya gitmeye yol bulabilen, imkan bulabilen, gücü yeten. İstita'a gücü yetmek demek. Gerek para, mal olarak, gerekse bedenen, sağlık bakımından ve gerekse oraya yol itibarıyla gitmeye imkanı olan. İşte günümüzde yolculuk yapabilmesi için vasıtaya ihtiyaç var. Oraya ulaşabilmesi, gidebilmesi için vizeye ihtiyacı var. İzin alınması gerekiyor ki ulaşabilsin, gidebilsin. Ve bir de uçak bileti ve orada gidince yapacağı masrafları yapabilsin ki güç yetirebilsin. Yani güç yetirme dendiği zaman sağlık bakımından, izin alınması yönüyle, yolculuk bakımından ve gidip dönünceye kadar masraflarını, bu yolculukla ilgili masrafları karşılayabilecek ve güvenli bir yolculuk yapacak şekilde imkanlar varsa istihdam var demektir. Gücü yetme var demektir. Bunlardan herhangi biri eksikse, imkanımız var, zenginiz, paramız var ama vize alamadık, izin çıkmıyor mesela, gidemiyoruz. Veya gitmek istiyoruz ama paramız yok, imkanımız olmuyor, gücümüz yetmiyor yani. Veya gitmek istiyoruz, sağlığımız el vermiyor, hastayız yani. Dolayısıyla iyileşmeyi bekleme hakkımız var. Bir iki yıl tedavi gördük, iyileştik, ondan sonra gidiyoruz mesela. Hülasa oraya gitmeye güç yetirebilen herkes, kimselere orayı hac etmeleri Allah'ın insanları üzerindeki bir hakkıdır. Ve men kefere, kim inkar ederse, nankörlük ederse, böyle bir şey olmaz. Bu turistik bir gezidir. Hac diye bir ibadet yoktur gibi Allah korusun. Böyle bir inkarcılığa düşerse, feinnallaha gannu al alemin, şüphesiz Allah alemlerden müstagnidir. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Gelmeyecek olan gelmez, inanmayacak olan inanmaz. Ama işin gerçeği şudur ki orası insanlar için inşa edilen ilk mabettir, Kabe-i Muazzama, ve oraya hac için gidilir ve buna iman edenler, inananlar gider hac yapar. Nankörlük eden, inkar eden de kendisi bilir. Allah bütün bunlardan müstagnidir. Allah'ın buna ihtiyacı da yoktur. Aslında insanların buna ihtiyacı vardır. Oraya giden bundan istifade eder. Şimdi haccın tabi farz olması ile ilgili bu konu değerlendirilirken İslam alimleri hac kime farzdır diye değerlendirirken şu esaslar ortaya çıkmış. Bir defa Müslüman olması lazım. Yani hacca gidecek olan kimsenin hacının geçerli olması için Müslüman olması gerekiyor. Müslüman olmayan kimse oraya gitse turistik bir gezi yapmış olur. Gerçi şu anda yasak aslında. Gayrimüslimlere, müşriklere zaten Tevbe suresinde böyle bir yasak getirilmiş. Orası Müslümanların ziyaret mahallidir, hac yeridir. Gayrimüslimlerin turistik alanı değildir. Her nasılsa diyelim, oraya bir kimse İslam'a göre inanmadan turistik bir gezi olarak ben de gideyim, işte gazeteci olarak gideyim, muhabir olarak gideyim, orada resimler çekeyim. Aynen hacıların yaptığı ritüelleri ben de yapayım. Arafat'a çıkayım, Müzdelife'ye gideyim, şeytan taşlamada bulunayım, resimler çekeyim bu arada, haber yapayım gibi. Kabe'yi de tavaf edeyim, insanlar dönerken ben de döneyim dese, inancı olmadığı için tabii ki hacı olamaz. Müslüman olmak demek ki şartlardan en başta gelen bir şart. Akıl ve bali olmak gerekiyor yine. Çocuklukta mesela 5-6 yaşında oğlumuzu kızımızı götürdük hacca. Bizimle beraber hac yaptı. Ama akıl ve bali olmadığı için hacı olmuyor. Daha sonra imkanları el verince hacca gitmesi farz olur kişinin. Yani çocuklukta oraya giden hacı olmaz. Ama tabii ki anne baba onu götürdüğü için sevabını alır. O yavru oradaki o sahneleri gördüğü için bundan istifade eder. Eğitimi üzerinde fevkalade müessir olur. Çocuk maneviyatını daha küçük yaşta o haccın vereceği büyük hazzı, feyzi, bereketi yaşamış ve daha sonraki hayatını yansıtmış olur. Elbette bunun anne babaya da büyük ecri olur. Ama tabii ki o yavru daha sonra akıl ve bali olunca, imkanlar el verince hacca gitmesi de gerekir. Üçüncüsü hür olmak mesela. Köle ve cariyelere hac farz değil. Yine hapse düşmüş mesela, müebbet hapis yatan kişi hac imkanı bulamıyor. Hapisten çıkamıyor yani. Tabii bunlar için alternatif var. Hac naibi diyor, niyabet diyoruz. Kendi yerine başkasını göndermek yoluyla, mali durum müsaitse hac vekili göndermek yoluyla hac tabii yaptırılabiliyor. Yine mesela şartlarında da vakit. O vakit de bildiğimiz gibi hac nesabında el hac eşhur malumat buyurulmuş ayet-i kerimede. Hac belirli aylardadır. Belirli aylar. bir aydan fazla bir zamana yayılan hac mevsimi var. Kısaca haccın zamanı Ramazan bayramı sabahı imsak vaktinden itibaren başlar. Hanefi mezhebine göre Zilhicce ayının 10'una kadar devam eder. 2 ay 10 gün yani. Maliki mezhebinde 3 bütün ay Zilhicce ayının sonuna kadar hac mevsimidir. Dolayısıyla bu 3 ayın ya da Hanefi mezhebine göre 2 ay 10 günün Şafilerde 2 ay 9 gün oluyor. Arafat'ta vakfe yapılınca Şafii mezhebinde tavaf daha sonra yapılabildiği için hac mevsimi olarak onlar 2 ay 9 gün demiş. Hanefiler 2 ay 10 gün demişler hac mevsimine. Kısaca bu 2 ay 10 günün içinde bir tek hac yapılabilir yalnız. Efendim biz bu madem 2,5-3 aya yayılmış 10'ar gün, her 10'ar günde birer hac yapmak suretiyle ayrı ayrı kafirler düzenleyelim desek böyle bir şey olamaz. Yani bir hac mevsiminde bir tek hac yapılabilir. İkinci hac yapılamaz. Giden kişi de tek hac yapabilir. Mesela bir kimse gitmişken ben kendi hacımı yapayım, vefat eden anneme babama da birer hac yapayım dese, onların niyetiyle Arafat vakfesini yaptı, kenara çıkıp tekrar gireyim, bir daha yapayım. 3 defa Arafat vakfesine gireyim. Müzdelife'ye gidince de 3'er defa Müzdelife vakfesi yapayım. Şeytan taşlarken de onlar adına da taşlayayım. Kabe'yi tavaf ederken bir kendi adıma, bir annem adına bir olmaz. Böyle bir ayet vadislerde kesinlikle hac mevsiminde bir tek hac yapma esası getirilmiş, ikinci bir hac imkanı aynı şahıs tarafından yapılamaz. Dolayısıyla bir yılda demek ki tek hac yapılabilir. Ertesi yıl giden ikinci hacını yapar, üçüncü hacını yapabilir nafile olarak ya da annesi babası yerine hac yapacaksa vekil sıfatıyla, babası hacca gidemediyse, vefat ettiyse, vasiyet de ettiyse onun yerine tabii ki hac, ona hac niyabeti diyoruz, yapılabilir. Yani böylece demek ki vakit olarak 2 ay 10 günlük süre içinde bir kimse Ramazan bayramı sabahından itibaren temettü hacı yapacaksa yurt dışından yani Arabistan dışından gittiği zaman umresini yapar. Umreden ihramdan çıktıktan sonra yani umresini tamamladıktan sonra sivil olarak oralarda kalır. Sonunda Arife gününden bir gün önce tekrar ihrama gelerek hacına devam edebilir. Buna temettü hacı deniyor. Dolayısıyla 2 ay 10 günün içinde bir tek hac yapmak üzere kişi orada bulunabilir. Dördüncü şart da istiha şartı oluyor. O da gücü yetmesi. Daha önce ifade ettiğimiz gibi gerek bedenen, sağlık bakımından, gerek yol itibariyle, gerek vize bakımından ve mali yönden hacca gidip gelecek kadar imkanlara sahip olması kişinin gerekiyor. Hanımlarla ilgili bazı özel şartlardan da bahsediliyor. Mesela özellikle hanımlarda yanında mahreminin bulunması meselesi. Yani bir hanım yanında kocası, ağabeyi, babası, oğlu gibi bir mahremi ile hacca eğer varlıklıysa gitmesi farz oluyor. Onlar hacca giderken onlarla birlikte yani hacca gitmesi farz oluyor. Fakat bunların hiçbirisi yoksa, kendini hacca götürecek hiç kimse yoksa, Hanefi mezhebi bakımından üzerine hac farz olmuyor aslında. Bu gibi hanımlar için aslında bu bir yönüyle Hanefi mezhebinin bu görüşü bir kolaylık meydana getiriyor. Yani bir hanımefendinin yanında babası, ağabeyi, oğlu, amcası, dayısı gibi mahrem bir akrabası onu hacca götürüp getirecek varsa, denk geliyorsa yani, kendisi de zenginse hanımefendi, kendi parasıyla hacca gitme imkanları varsa, onunla birlikte hacca gitmesi üzerine farz olur. Fakat bu imkan yoksa, Hanefi mezhebinde üzerine hac farz olmuyor. Tabii ki arzu ederse yerine vekil gönderebilir. Parasını verir, kendi yerine hac naibi gönderebilir. O imkan var. Fakat hac naibi göndermek zorunda da değil bu gibi hanımlar, Hanefi mezhebine göre. Fakat Şafii mezhebinde farklı bir değerlendirme yapılmış. Dolayısıyla yanında mahrem akrabası olmasa bile eğer güvenli bir kafileyle hanımefendinin sorumluluğunu üzerine alan, birlikte yolculuk yapacakları, geri dönünceye kadar arkadaşlık edebilecekleri güvenilir bir kafile varsa orta yerde, yol güvenliği olunca bu hanım hacca gider, hacını yapar ve bu durum, yani güvenli kafile olunca da hac üzerine farz olur demiş Şafii mezhebi. Ve günümüzde de bu uygulanmaya da başlandı. Yani Şafii mezhebi bu fetvasıyla, fetva verilerek günümüzde güvenilir bazı kafirlerin içinde hanımefendiler hacca gidebiliyor, umreye yolculuk yapabiliyor. Tabii İmam Şafii bununla ilgili olarak bir delile de dayanmış. Mesela Buhari hadiste, Adi bin Hatim hadisi diye bir hadis-i şerif var Buhari'de. Hadise şöyle olmuş. Bu Hatem-i Ta'i var. Suriye taraflarında bir kabile mensubu. Çok cömertmiş, peygamberimiz de meşhurmuş. Bütün gelene geçine yolculara falan ikramlarda bulunuyormuş. Dolayısıyla onun oğlu Adi bin Hatem, tabi Hatem-i Ta'i Müslüman olmamış, İslam'a yetişmemiş ya da nasibi olmamış kendisine Müslümanlık, vefat etmiş. Oğlu Adi bin Hatem döneminde bir ara oraya gönderilen bir seriye bu kabileye saldırmış. Dolayısıyla bunlar bir kısmı Suriye tarafına kaçmışlar. Adi de kaçanlar arasında. Fakat kabile mensuplarından Adi'nin kız kardeşi, Hatem-i Ta'i'nin kızı esir alınarak Medine'ye getirilmiş. Seriye tarafından. Tabii Peygamberimiz onun Hatem-i Ta'i'nin kızı olduğunu öğrenince, çok cömert olan o kişinin şöhretini duyduğu için Peygamberimiz çok saygı göstermiş. Hediyelerle ve koruma altında geri göndermiş. Ve kabile mensupları da demiş Peygamberimiz tekrar kabilene dönsünler. Yani bir çeşit af çıkarılmış o kabileyle alakalı. Neyse, Adi bin Hatem bütün bunları görünce demiş bu kadar iyi niyetli olan, benim babama saygı gösteren, sırf cömert olduğu için babamı bu derece saygıyla anan kişi peygamber olabilir kanaatine varmış ve Medine'ye gelmiş. Ve peygamberimizle görüşmüş uzun uzun Adi bin Hatem. İşte o sırada bazı şikayetçiler de peygamberimizin yanına gelip şikayetlerini arz ediyorlarmış. Adi onları dinlemek durumunda kalmış. Peygamberimiz tabii Adi kelime-i şehadet getirip Müslüman olmuş. İslam'a girmiş ve kendisine şöyle demiş peygamberimiz. Ya Adi, şu anda demiş henüz güvenliği tam sağlayamadık. Medine dışında bir takım olaylar olabiliyor. Hırsızlık gibi bazı şeyler. İleride demiş öyle bir zaman gelecek ki güven sağlanacak demiş çevrede. Ta Rey kentinden bir rivayette bir kadın demiş tek başına hac için yola çıkacak, atına veya devesine binerek Allah'tan başka kimseden korkmadan gelip haccını yapacak, yine Allah'tan başka kimseden korkmadan memleketine dönebilecek demiş peygamberimiz. Yani o günler ileride gelecektir demiş. Adi diyor ki Suriye, Irak tarafları fethedilince diyor, ben Irak tarafındaki fetihlere de katıldım. O bölgeyi yakından izledim. Peygamberimizin sözünü ettiği Rey tarafından diyor, gerçekten bir kadının tek başına yolculuk yapabileceği güvenli ortamlar meydana geldi diyor. Daha ben hayattayken, Hazreti Ömer döneminde güvenli ortam o bölgelerde meydana geldi ve bir kadın diyor rahatlıkla yolculuk yapabiliyordu. Şimdi İmam Şafii buna dayanarak diyor ki demek ki hanımların yolculuğu konusunda önemli olan yol güvenliğidir. Eğer onun iffeti bakımından rahatlıkla gidip gelebileceği bir yol emniyeti varsa, yol güvenliği varsa, bir hanım diyor sefer mesafesinden uzaklara da olsa yolculuğa çıkabilir. Üzerine hac farz olduysa, hiçbir akrabası olmasa bile diğer hanımların arasında diyor güvenli bir kafilenin içinde hanımefendi gider hacını yapar, tekrar memleketine geri döner diyor. Tabii tek başına hiç kafilesiz gider demiyor yine de güvenli yol arkadaşları, düzenli bir kafileden bahsediliyor ki günümüzde de öyledir. Bir hanımefendi tek başına elbette bilet alıp efendim Mekke'ye gidecek, tek başına bir otel bulacak, haccını yapacak, geri dönecek şeklinde bu anlaşılmıyor. Ve güvenli bir kafileyle, yol arkadaşlarıyla birlikte o kafilenin sorumluluğu altında tabii ki hacca veya umreye gidecek ve tekrar geri gelecek. O şartla demiş Şafii mezhebi, bir hanımefendi de hacca gidebilir. İşte günümüzde de bu şekilde bazı güvenli kafirlerin içinde hanım kardeşlerimiz hacca veya umreye gidebiliyorlar. O mezhepte buna fetva verilmiş. Fakat Hanefi mezhebi tabii peygamberimizin daha yaygıncı olan başka bir hadis-i şerifinde la tusafirul mer'at fevka selaste eyyamin illa ma di mahremin diye bir hadis-i şerifte kadın yanında mahrem bir akrabası olmadıkça 3 günden fazla yolculuğa çıkmasın veya çıkmaz. La tusafiru veya la tusafir. İki şekilde de telaffuz edebilir. Yani yolculuk yapmasın veya yolculuk yapmaz şeklinde. Yani dolayısıyla Hanefi mezhebi bunu esas alarak kadın 3 günden fazla derken sefer mesafesi, yani 90 kilometreden daha uzağa gidecekse yanında bir mahrem akrabası bulunmalı hadisine dayanarak yanında mahrem olmayan bir hanıma haccın farz olmadığını Hanefi mezhebi esas olarak benimsemiş. İşte günümüzde tabi mezhepler arasında artık bazı zamanın şartlarına göre, şartların değişmesi sonucunda hanımların da rahat yolculuk yapabileceği imkanların doğduğu yörelere, bölgelere hanım kardeşlerimizin yolculuk yapması da imkan dahiline doğrusu girdi. Günümüzde pek çok mesela kız öğrencilerimizin 100-200 km, 300 kilometrelik yerlerden güvenli bir firmadan, otobüs firmasından bilet alarak diyelim, yanına erkek oturtulmuyor, tek başına bile olsa, yani boş olsa bile erkeğe bilet verilmiyor bildiğimiz gibi. Ve uçakta da aynı şekilde hanım kardeşlerimiz yolculuk yapabilir güvenli olarak. Yani güvenli bir firmadan diyoruz. Bu otobüs olabilir, tren olabilir ya da uçak olabilir veya gemi de olabilir. Eğer hanımefendi rahatlıkla güvenli yolculuk yapabilecekse akrabası olmasa bile yanında yolculuk yapabiliyor. 90 kilometrenin üzerindeki yerlere de yolculuk yapabiliyor. Şafii mezhebinde buna fetva verilmiş ve biraz önce bahsettiğimiz gibi Adi bin Hatem hadisi Buhari'de bunun delili olarak zikredilmiş. Efendim bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam ediyoruz. Özellikle yine hac, umre ve kurban bayramı ile ilgili bazı sorular ulaşıyor. Yine mesela umre ve hac nedir? Umrenin şartları nedir? Haccın rükünleri ve şartları nedir diye bu ibadetleri ayrı olarak düşündüğümüz zaman, şimdi umre tabii ki haçla bağlantılı olmaksızın bağımsız bir ibadet. Yani umre ibadeti ayrı, haç ibadeti ayrıdır. İkisi müstakil, bağımsız ibadetlerdir bunlar. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiğimiz gibi henüz Mekke mükerreme fethedilmeden, haç farz kılınmadan umre yapmak üzere yola çıkmış. Bildiğimiz gibi Hudeybiye'den geri dönmek suretiyle bir daha sonra kaza umresi söz konusu olmuş. Hadise şöyle cereyan ediyor. Hicretin 6. yılında Zilkade ayında, yani Ramazan bayramından bir ay kadar sonra, malum Ramazan'dan sonra Şevval ayı geliyor. Zilkade, Zilhicce. 3 ay yani haç ayları Şevval, Zilkade, Zilhicce. Peygamberimiz Zilkade ayında bir rüya görmüş. Dolayısıyla rüyada Kabe-i Muazzama'yı ziyaret ettiğini, tavafı yaptığını, arkadan saçını tıraş ederek ihramdan falan çıktığını görünce Peygamberimiz herhalde bu yıl bir umre nasip olacak, Kabe-i Muazzama'yı ziyaret nasip olacak diye hazırlıklara başlamış. 1400 kadar sahabe de hazırlığını yapmış ve dolayısıyla Mekke'nin müşriklerin elinde olduğu bir dönemde yola çıkmışlar ve Hudeybiye'ye kadar gelmişler. Hudeybiye aslında harem sınırı oluyor. Yani artık şeye çok yaklaşılmış, Mekke mükerremeye. 25-30 kilometre gibi bir yerde, Hudeybiye denilen yerde konaklamışlar. Tabii Mekke'den gelen haber, biz bu yıl yani sizin Mekke'ye girmenize, umre yapmanıza izin vermeyeceğiz diye haberler gelmiş. daha ileri geçemeyecekler. Tabii peygamberimiz ve sahabeler ihramlı olarak oraya ulaşmışlar. Yanlarında sadece yolcu kılıcı denen silahların dışında savaş amacıyla gelmedikleri için savaş hazırlıkları falan da yok. Fakat Mekke yönetimi kendilerini şehre sokmayacaklarını bildirmişler. Tabii peygamberimiz ara bulma görüşmeler için Hazreti Osman'ı göndermiş mesela Mekke'ye mükerremeye, yöneticilerle görüşsün, izin alsın diye. Hazreti Osman hepsinin tanıdığı, bildiği önemli bir tüccar, itibarı var Mekkeliler nezdinde. Ama ona da tabii ki kesinlikle biz bu yıl veya bu şekilde sizin umre yapmanıza izin veremeyiz demişler. Ama Hazreti Osman'ı da bir ara geride bırakmamışlar. Bir iki gün, üç gün gecikince bir de söylenti çıkmış. Osman'ı şehit ettiler Mekkeliler diye. Tabii peygamberimiz fevkalade üzülmüş. Eshab-ı kiram işte orada beyat ederek eğer Osman şehit edildiyse ne pahasına olursa olsun Mekke'ye saldırırız. Ölünceye kadar da savaşırız Mekkelilerle diye. Bu 1400 kişi peygamberimize beyat etmişler bir ağacın altında. İşte Şecetü Rıdvan diye Fetih suresinde sözü edilen beyat, peygamberimize biat olayı o zaman cereyan etmiş. Yani tek tek sahabeler eğer Hazreti Osman şehit edildiyse Mekke'ye saldırırız, ölünceye kadar da şehit oluncaya kadar savaşırız diye beyat etmişler. Tabii daha sonra Hazreti Osman geri gelmiş. Kısaca görüşmeler sonucunda Hudeybiye anlaşması yapılmış. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yıl sonra aynı ayda, Zilkade ayında umreyi yapmak üzere, kaza umresi yapmak üzere Hudeybiye anlaşmasına madde konmuş ve o şekilde ihramdan çıkarak geri dönmüşler. Hudeybiye'den geri dönmüşler. Hatta Peygamberimiz artık umre yapılamayacağı belli olunca ihramlarınızı çıkarın demiş sahabelere. Kurbanı olanlar 60 kadar da deve getirilmiş kurbanlı. Kurbanlar kesilsin. İhramdan çıkınız ve geri döneceğiz demiş. Fakat kimse çıkmıyormuş. Bekleşiyorlar yani. Belki gidilir, belki umre yapılır diye. Tekrar peygamberimiz ne duruyorsunuz, ne bekliyorsunuz? İhramlarınızı çıkarın, sivil elbiselerinizi giyin. Dolayısıyla başınızı tıraş edin ve geri döneceğiz demesine rağmen sahabeler yine geciktiriyorlar. İşte onun üzerine peygamberimizin eşi Ümmü Seleme olması lazım. Allah Resulüne ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem önce siz diyor ihramı çıkarsanız başınızı tıraş edip ihramı çıkarsanız sivil elbiselerinizi giyseniz onlar da bunu yaparlar deyince peygamberimiz haklısın diyor. Ondan sonra peygamberimiz saçını tıraş ediyor ve ihramını çıkarıyor ve diğer sahabeler de çıkarıyorlar ve Mekke'ye, Medine-i Münevvere'ye geri dönüyorlar. O yıl kısaca umre yapamadan geri dönmüşler. Şimdi tabii Peygamber Efendimiz'in gördüğü rüya yani illa bu yıl yapılacak anlamına gelmediği anlaşılıyor. Ki bu rüyadan şöyle bahsediliyor. Fetih Suresi 27. ayette. Lekad sadakallahu rasulle rüya bil hak. Allah Resulünün rüyasını hak olarak tasdik etti. Gördüğü rüya doğru diyor Cenab-ı Hak. لَتَدْخُلْنَ الْمَسْلَ حَرَامَ Siz mesle harama mutlaka gireceksiniz. İnşallah Allah dilerse. Aminine güven içinde. Kimseden korkmadan siz gerçekten Mekke'ye gireceksiniz. مُحَلِّقِينَ رُوسَكُمْ وَمُقَاسِنِ لَا تَخَافُونَ Kimseden korkmaksızın da başlarınızı tıraş edeceksiniz veya uçlarından kısaltacaksınız. Muhallikin saçları dipten kesmek, mukassirinde uçlarından makasla kısaltmak anlamına geliyor. Yani dolayısıyla ayet-i kerime aslında doğrudan doğruya Mekke-i Mükerreme'ye giderek umre yapılabileceği ve dolayısıyla saçlarını tıraş ederek ihramdan çıkacağı anlamında peygamberimizin gördüğü rüyayı aktarıyor. Gerçekten peygamberimiz bu rüyaya güvenerek bir bakıma bu yıl umre yapılacak diye anlamış ve o şekilde Hudeybiye'ye kadar gelmişler. Fakat sonradan peygamberimiz bu yıl yapılacak diye ayette diyor veya benim gördüğüm rüyada açıklık yok. Yani önümüzdeki uygun zamanda umre yapılacak ama ne zaman? Bu yıl olmadığı belli olduğuna göre zaten Hudeybiye Anlaşması'na madde konmuş ertesi yıl yapılmak üzere. Hulasa gerçekten de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yıl sonra, onun adı kaza umresi oluyor. Yine aynı sahabelerle bazı ilaveler de olmuş. 1400 kişi ve ilaveleriyle Mekke-i Mükerreme'ye gelmişler. 3 günlük süre zaten anlaşmada kendilerine tanınmış. Mekkeliler şehir dışına çıkmışlar bir kısmı. Çadırlara çıkmışlar o 3 günlük süre içinde. Ve Peygamberimiz sahabeler umrelerini yapmışlar. İşte ilk umre bu şekilde yapılmış. Şimdi umrenin yapılışı bildiğimiz gibi eğer Türkiye'den çıkıyorsak mesela aynen Haç'ta olduğu gibi Mikat mahalline gelince uçakla Cidde'ye gidiliyorsa işte Cuhfe denilen yerin hizasına belki Suriye üzerine falan geçince o arada ihrama giriliyor. Ki Hanefi mezhebinde Yeşilköy havaalanında da girilebilir. Türkiye'de ihrama erken girilebiliyor yani. Veya uçakta da girilebilir. 2 rekat ihram namazı var bildiğimiz gibi. Umreye niyetleniyorsak, niyet ettim Allah rızası için umre yapmaya diye niyetleniyoruz. 2 rekat umre ihram namazı kılıyoruz. Ondan sonra telbiye getirerek lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek cümlelerini tekrar ederek telbiye getiriyoruz. Ondan sonra süreç başlamış oluyor. Yani daha uçaktayken umre sürecini başlattık. Cidde'ye indik. Mekke-i Mükerreme'ye vardık. Varınca umre tavafını yapıyoruz. Ki umrenin esaslarındandır tavaf yapmak. Ondan sonra Safa ile Merve arasını sa'y ediyoruz. Tavaf bildiğimiz gibi 7 defa Kabe-i Muazzam'ın etrafında dönmek suretiyle yapılıyor. 2 rekat tavaf namazı kılıyoruz. Tavaftan sonra Safa ile Merve arasında sa'y yapıyoruz. 350 metre kadar tutan 3,5 kilometre kadar tutan Safa ile Merve arasındaki mesafeyi kat ederek umreyi tamamlıyoruz ve başımızı tıraş ederek ihramdan çıkıyoruz. Bu kadar. Yani umre Mikat mahallinde ihrama girerek başlatılıyor. Kabe-i Muazzama tavaf ediliyor. Ondan Safa ile Merve arasında sa'y ederek Merve'de sa'y bitince başımızı tıraş ediyoruz veya saçımızın ucundan kesiyoruz. İhramdan çıkınca da sivil elbiseleri giyiyoruz. Umre sona ermiş oluyor. Bu kadar. Yani 2 saatlik bir süre içinde umre tamamlanıyor aslında. Şimdi bununla ilgili olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu kaza umresinden sonra yaptığı umreler çok sınırlı aslında. Mesela bu Mekke-i Mükerreme fethedildikten sonra Peygamberimiz bir ara Huneyn, tabi savaşı da olmuş Mekke fethinden sonra Huneyn denilen yerde bir toplanan düşman, işte kabiriler, şeyler çok önemli bir çatışmaya da girilmiş ve orada yapılan savaşın sonunda Ci'irane denilen yerde düşmandan elde edilen ganimetler depolanmış Ci'irane'de. İşte oradan Peygamberimiz bir gece 8-10 kadar sahabeyle Kabe-i Muazzama'ya gelerek Ci'irane'de 25-30 kilometre falan olması, Taif yolu üzerinde bir yer. Orası da yine harem sınırı kabul ediliyor. Yani harem sınırı sayılan yerler var. Ci'irane var mesela. Arafat Dağı'nın kenarı harem sınırı kabul ediliyor. Ondan sonra işte Hudeybiye var. Özellikle Ten'im denen yer var ki en yakın yer. 7-8 kilometre Kabe-i Muazzama'ya. Ten'im var. Elips şeklinde yani. Harem bölgesi sınırları var. Bu harem bölgesi sınırlarını doğrudan doğruya Cebrail Aleyhisselam Hazreti İbrahim'e göstermiş. Peygamber Efendimiz'e de bunlar gösterilmiş. Aynen İbrahim Aleyhisselam dönemindeki gibi. Harem sınırı deniyor ona. Harem sınırı. Yani 25 kilometre, 30 kilometre kadar en uzun yeri, en yakın yeri Ten'im denen kısım. Mekke'nin hemen içinde, kenarında kalmış artık Ten'im. 8 kilometre kadar Kabe-i Muazzama. 8 merkeze, Kabe-i Muazzama'ya 8 kilometre ile 25-30 kilometre kadar etrafa yayılan o bölgeye harem bölgesi denmiş. Harem bölgesiyle bir de mikat sınırları var. Tabii mikat sınırları, mesela Medine-i Münevvere'den yola çıkanlar için Zülhuleyfe var. Medine-i Münevvere'nin dışında 13-15 kilometre kadar Medine dışında, orada ihrama girilerek 450 kilometre kadar, ki Mekke Mükerreme ile Medine arası 450 kilometre kadardır, İhramlı devam ediliyor Medine'den çıkanlar için. Dolayısıyla Medine tarafının mikatı Zülhuleyfe oluyor. Ondan sonra Cuhfe var mesela, 187 kilometre Kabe-i Muazzama'ya, Mekke Mükerreme'ye. Ki Türkiye'den giden, uçakla gidenler Cuhfe hizasındayken uçakta ihrama girmiş oluyorlar. Yine Zat-ı Irk denilen Irak tarafından gelenlerin ihrama girdiği bir yer var. 94 kilometre Mekke-i Mükerreme'ye. Yine Karnül Menazil, Necid tarafından gelenlerin 96 kilometre uzaklıkta Mekke'ye mikat yeri oluyor. Bir de Yelemlem adı verilen Yemen tarafından gelen yolcular 54 kilometre. Yani en yakın olan mikat yeri Yelemlem, Yemen tarafından gelen 54 kilometre olan yerdeki giriş yeri. Kısaca işte bu 5 tane mikat mahallini doğrudan doğruya dışarıdan gelenler umre veya haç için girebilmek için ihrama orada girmek zorunda. Yani mikatleri ihramla umre veya haç yapmak üzere mikatlerden başlatma gerekiyor. İhrama girmek oradan başlıyor. Hangi bölgeden geliyorsa oradan. Dolayısıyla bütün bu mikatlerle harem bölgesi arasında kalan kısmı da hıl bölgesi denmiş. Hıl bölgesinde olanlar tabii ki ihrama kendi bulundukları yerden giriyorlar. Ondan sonra harem bölgesi içinde bulunan Mekke'nin yerlileri doğrudan doğruya yine kendi bulundukları yerden haç için ihrama giriyorlar. Fakat umre yapmak istediklerinde de harem dışına çıkarak, işte Tenim'e giderek veya Arafat kenarına giderek o gibi yerlerden ihrama girmeleri gerekiyor. Yani kısaca bir mirkat sınırları var, bir de harem sınırı olmak üzere iki sınır bizzat Cebrail aleyhisselam tarafından belirlenmiş. Buralara işaretler de konmuş aslında. Bazı taşlar dikilmiş mesela geçmiş yüzyıllarda. Günümüzde de bunlar halen muhafaza ediliyor. Ve bu harem bölgesi dendiği zaman bu bölge biliniyor. Şimdi dolayısıyla Peygamber Efendimizin ikinci umresi Cirane'den olmuş söylediğimiz gibi. Üçüncü umresi de rivayete göre son veda haccındaki yaptığı umre, haçla beraber yaptığı umre olmak üzere. Yani Allah Resulü'nün üç defa umre yaptığı kabul ediliyor. Birisi kaza umresi, ikincisi Cirane'den yaptığı, gece yaptığı bir umre, üçüncüsü de veda haccı sırasında Kıran haccı denilen umre ile haccı birleştirdiği bir peygamberimizin haç şekli var. Orada yaptığı umre olmak üzere üç umresi Allah Resulü'nün söz konusu. Onun dışında bir defa da haç yapmış Allah Resulü. İkinci bir haç yapmamış. Şimdi bu haçla ilgili olmak üzere Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haccıyla ve diğer sahabelerin haccıyla alakalı safahatı ifade eden Bakara suresi 196. ayette bunlar toplanır. 196. ayette şöyle buyruluyor. Vettimül hacce vel umretelillah. Estağfirullah, bismillah. Hac ve umreyi Allah için tamamlayınız. Başladığınız hac ve umreyi eksik bırakmayın, tamamlayın. Fen uhsirtum femessetimel hedi. Eğer bir engelle karşılaşırsanız, buna ihsar deniyor. Yani hac veya umre yapamayacak duruma düşerseniz, bu hastalık olur, trafik kazası olur, vizesiz girmek istediğiniz için geri çevrilme, sınır dışı edilme olabilir vesaire. Yani hac ve umre yapamadan geri dönmek durumunda kalacaksanız, ki Peygamberimiz umre ile ilgili bu şekilde yarı yolda Hudeybiye'de kaldılar. Oradan geri döndüler yani. Dolayısıyla engelle karşılaşıldı. Femesseysemel hedi. Kolayınıza gelen bir kurban gerekir, buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani orada haccı veya umreyi yapamadan geri dönebilmek için, saçınızı tıraş ederek ihramdan çıkabilmek için kurban kesmek gerekir. وَلَا تَحْلِقُوا رُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهِ Kurban mahalline ulaşmadıkça saçlarınızı tıraş etmeyiniz. Yani bu kesilecek olan kurban mahalline ulaşmadan, kurbanı kesmeden, yani saçların önce kurban kesin, ondan sonra saçlarını tıraş edin. فَمَنْ كَانَ مِكُمْ مَرِيدًا Ancak sizden kim hasta olursa, evbiheden bir asiye veya başından bir rahatsızlığı bulunursa, hastalık sebebiyle hulasa ihramdan çıkmamız gerekirse veya başımızdaki bir rahatsızlık sebebiyle saçlarımızı tıraş etmemiz gerekirse, o zaman fefidyetün min siyamin, fidye olarak bir oruç, oruç tutmak gerekir. Ev sadakatin veya bir sadaka vermek fakirlere, ev nüsük veya bir kurban kesmek gerekir. Şimdi burada üç şey, yani hasta olan veya başındaki bir rahatsızlık sebebiyle başını tıraş etmek durumunda kalan, hac veya umre yapacak olan kişi bu durumla karşılaşırsa, o zaman ihram yasaklarına uyamadığı için diyelim, başını tıraş etmek zorunda kaldığı için ya oruç tutacak veya fakirlere sadaka verecek veya kurban kesecek. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aslında Kâb bin Ucre denilen bir sahabeyle ilgili olarak bu ayet-i kerimin geldiği ifade edilir ve uygulamada Allah Resulü'nün şu şekilde yaptığı kabul ediliyor. Kısaca Kâb bin Ucre umre sırasında başından rahatsız olmuş. Saçların kesilmesi gerekmiş. Ayet-i kerime onun üzerine nazil olmuş. Aslında Kâb bin Ucre ile ilgili olmak üzere. Peygamberimiz kendisine oruç tutabilirsin, fakire tasadduk edebilirsin veya kurban kesebilirsin demiş. Kâb bin Ucre yanında kurban olduğu için ya da imkanı bulunduğu için kurbanı tercih etmiş rivayete göre. Yani saçlarını tıraş etme sebebiyle, saçlarının kesilme sebebiyle bir kurban cezası diyelim, fidye olarak uygulanmış. Tabi Hanefi mezhebi bu sebeple kurban öne çekmiş. Bu gibi ihram yasağına uymayan kişi kurban cezası ile karşılaşır demiş. Fakat ayet-i kerimede dikkat edilirse tabi oruç var. Peygamberimiz oruç tercih edilirse es-siyamü selâsü eyyâm buyurmuş. Üç gün tutsun. Orucu tercih eden üç gün tutsun fidye olarak. Ev sadakatin veya sadakayı tercih ederse altı fakire demiş Peygamberimiz fidye verilsin. Altı fakire birer günlük yiyecek. Fitre hesabıyla yine oluyor bunlar. Demek ki orucu tercih ederse üç gün oruç, fakire tasadduku tercih ederse altı fakire, ki günümüzde onar riyal mesela Hanbeli mezhebinin falan Mekke-i Mükerreme'de uyguladığı fidye miktarı on riyaldir. Onar riyaldir. 60 riyal bir fakire vermek yoluyla telafi edebilir. Veya imkanı varsa kurban, yani bir koç ya da koyun kurban etmek suretiyle bu telafi edilir. Hac veya umreden yapamadan geri dönmek zorunda kalan kişi veya ihramlıyken saçını tıraş etmek veya diğer ihram yasaklarından birini yapmak suretiyle, mesela buna kıyasen Peygamberimiz zamanındaki uygulamalarda da bunlar görülmüş. Diyelim tırnakları kesmek de aslında ihramlıyken yasaktır ama kesti bir kimse. Koltuk altı tıraşı yasaktır mesela. Böyle yaptığını kabul edelim. Veya bir günden fazla süreyle ihramlarını çıkardı, sivil elbiseyle dolaştı mesela. Mesela oluyor, buradan işçi vizesiyle giden kişi Cidde havaalanına ihramlı inemiyor. Sen deniyor buraya şoför olarak gelmişsin, kasap olarak ya da berber olarak buraya gelmişsin. Dolayısıyla doğrudan doğruya sen sivil olarak girmen gerekir deniyor ve Mekke'ye sivil elbiselerle geliyor bir kimse. Ama niyeti hac yapmak için gelmiş. Önce umre yapacak, hacca devam edecek veya hac yapacak, ne yapacak niyetine göre, ama sivil elbiseleri Mekke'ye kadar gelmiş. Mikat mahallini sivil elbiselerle geçmiş. Şimdi böyle bir durumda eğer bir gün geçerse, işte biraz önceki söylediğimiz üç cezadan birini yerine getirmesi gerekecek. Ya üç gün oruç tutacak, parası yoksa, ya da parası varsa 60 riyal bir fakire verebilir veya bir kurban kesmek suretiyle bunu telafi. Şimdi dolayısıyla bunun yerine şu da olabilir tabii ki, doğrudan doğruya mikat mahalline geri dönmek suretiyle, mesela Yelemlem dedik 54 kilometre. Oraya bir araçla Yelemlem'e, Yemen tarafındaki mikat mahalline kadar gitse, mikat dışına çıkarak orada ihrama girse, tekrar giriş yapsa o zaman ceza düşüyor. Yani mikat mahalline dönüp ihrama girerse sivil elbisele giren kişi bu kurban cezasından kurtulmuş oluyor. Veya bu cezayı yerine getirerek de bunu telafi edebilir. Tabii bunu saatle ifade ettiğimiz zaman, diyelim Cidde'den otobüse falan binince o arada ihrama girdiğini kabul ediyor öbür hacıların arasında. Sadece 2-3 saat gibi bir süreyle sivil elbisele dolaştıysa, o zaman bir kurban cezasını diyoruz biz. 250-300 riyal dolaylarını, 300 riyali saatlere bölerek, işte 40-50 riyal falan neyse, fakire tasadduk etmek suretiyle bu eksikliği gidermek de gerekiyor. Feyda emintüm, eğer siz güvene kavuştuysanız, femen temete bile umredil hacci, eğer hac mevsimine kadar umreden yararlanmak isterse bir kimse, güvene kavuştuğunuz zaman hacca umreye devam etmek üzere imkan doğunca, femessesimil hedi, yine bir hedi kurbanı gerekir. Yani umreden yararlanmış şu oluyor hacca kadar, hem umre yapıp hem hac yapayım dediği zaman kişi, umreyi yaptı diyelim, umreden sonra ihramdan çıktı sivri elbiseyle, işte 10 gün zamanı vardı, dolaştı. Arife'den önce tekrar ihrama girerek hacına devam ettiğini kabul edelim. Buna temettü hacı diyoruz. Yani umre ayrı, hac ayrı olmak üzere. Umreyi yaptık, bitti. Bir süre sivil olarak dolaştık. Hac için yeniden ihrama girdik. Ayrı ayrı yaptık. Buna temettü hacı diyoruz. Buna bir kurban, şükür kurbanı gerekiyor. Veya ikisini birleştirip, diyelim kurban bayramına 3 gün kala Mekke'ye geldik. Süre kısa olduğu için umreyi yaptık. Hiç ihramdan çıkmadan hacca devam ediverdik. Dolayısıyla tek ihramla, hiç ihramdan çıkmadan hem umreyi hem hacı yaparsak buna kıran hacı deniyor. Hanefi mezhebi en faziletli olarak kıran hacını görmüş. Yani dolayısıyla kıran hacı yapan kişi de doğrudan doğruya kurban kesmesi gerekiyor. Temettü hacı yapana da bu gerekiyor. Hanefi mezhebi bunu şükür kurbanı olarak değerlendirmiş. Neden? İki ibadeti birlikten aynı mevsimde yapmak nasip oldu. Hem umre yaptım hem hac yaptım diyebiliyor bir kimse. Öyleyse bunun şükürü için bir kurban gerekir diye yorumlamış bu ayet-i kerimeyi. Fakat İmam-ı Şafii bunu ceza kurbanı olarak nitelendirmiş. Yani burada bir eksiklik var aslında demiş İmam-ı Şafii. Bir mevsimde demiş bir hac yapılır veya umre yapılır. İkisini birden yapmaya kalkan kişi, eğer tek ihramla hem umre hem hac yapmaya kalkarsa burada eksiklik var demiş. Bir ihramı ihram haline birleştirdi. Haccı umreyi beraber yaptı. Veya haccı umreyi ayırıp demiş umreyi yaptı, ihramdan çıktı, yeniden hac için ihrama girdi. Burada da bir eksiklik var. Dolayısıyla bu aslında ikisini böldüğü için ceza olmak üzere böyle bir kurban gerektiği kanaatindeyim demiş İmam-ı Şafii. Yani bu ceza, aradaki fark şu oluyor aslında, ister şükür kurbanı diyelim ister ceza kurbanı diyelim. Şükür kurbanı dendiği zaman bunun kurban bayramı günlerinde kesilmesi gerekiyor Hanefi mezhebinde ve orada kesilmesi lazım. Fakat ceza kurbanı dendiği zaman orada bunu bayramdan önce kesme imkanı da var Şafii mezhebinde. Yani dolayısıyla illa bayram günlerinde kurban kesme telaşı yerine Şafii mezhebinden olanlar ya da o görüşü benimseyenler bakımından şükür kurbanını temettü veya kıran hacı yapanların keseceği kurbanı bayramdan önce de 1-2 gün, 3 gün önce kesme imkanı da var. İşte iki mezhep arasındaki görüşün böyle bir kolaylığı da tabii söz konusu olabiliyor. Ayet-i Kerim'in devamında femelle mecid, kim böyle bir kurban kesme imkanı bulamazsa fesyam sürette eyyamin fil hac, hac süresinde 3 gün oruç tutması gerekir ve sebatın izaracatüm, memleketine döndüğünde 7 gün olmak üzere tirk açtığım kâmini, bu tam gün, tam 10 gün olur buyruluyor. Yani kısaca orada kurban kesemeyen, parası olmayan, kurban kesme imkanı bulamayan kişi bunu oruçla da telafi edebiliyor. Yani 10 gün oruç tutmak, 3 gün orada, 7 günde memleketinde olmak üzere 10 gün oruç kurban yerine geçiyor. Zerke lemelemekin ehlu hadil meslaram. Bütün bunlar ailesi meslaramda oturmayan kimseler içindir. Yani dışarıdan gelen hacılar için. Türkiye gibi, Avrupa gibi, Asya gibi ülkelerden gelip hac yapanlarla ilgilidir. Yerliler umre yapamıyor mesela. Yerli Mekke'nin yerlileri sadece hac yapabilir. İlle umre yapacaklarsa her zaman umre olabiliyor malum. Yani iki saat önce de umre yapma imkanı var. Mekkeliler ve harem bölgesinde, hıl bölgesinde oturanlar için. Dolayısıyla illa haçla beraber niye umre yaparak kalabalık etsinler? Sanki o açıdan bakılmış meseleye. Dolayısıyla yerliler sadece haç yapabilir, haç mevsiminde umre yapamazlar. Onlar umre yasağı var. Ama dışarıdan gelenler hem umre yapabilir hem haç yapabilir. Buna karşılık da bir şükür kurbanı keserler. Bu kurban kesilemediyse 3 gün orada, 7 günde memleketinde olmak üzere 10 gün oruç tutarlar tutulur şeklinde. Vettekullahi, Allah'tan korkunuz, sakınınız. Ve alemu, biliniz ki ennallaha şedül likab, Allah şüphesiz ki Allah'ın cezası da çok şiddetlidir. Yani bu kurallara uymayan, bunu tanımayan, efendim bu gibi ibadete hiç önem vermeyen kişi Allah'tan bir ceza ile karşılaşacağını da bilsin manasında bir uyarıyla ayet-i kerime sona eriyor. Efendim burada sohbetimizi noktalarken hepiniz hoşçakalınız.
Erkam Radyo'da Profesör Doktor Hamdi Döndüren'le Fıkıh Saati programını dinlediniz.